Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Ve hlil ukveten lisani yefkahu kavli. Aleyküm selam. Bu en son duayı kendim için ediyorum açıkçası.
Bizim için mi?
He? Vallahi ben yırtarsam siz de yırtarsınız. Allah o dilimdeki bağı çözmezse zor.
Hazreti Musa diye söylemiş. Şey.
Hazreti Musa'nın duası. Hazreti Musa'nın dilinde bir pelteklik varmış. Evet. Onun da hikayesi var da anlatmayayım. Böyle git Firavun'a emri gelince, yani tabii kendinde bir özgüven şeyini bulamıyor. Diyor ki Rabbi şrahli sadri diyor. Ya Rabbi benim göğsümü genişlik ver, inşirah et. Ve yesirli emri işimi kolaylaştır. Vehlül ukvete lisani hallet, vehlül hallet ukle sorunu lisani, lisanımdaki yani dilimdeki sorunu hallet ki yefkahu anlasınlar, fıkhen anlasınlar, gavli sözümü, yani
kolayca anlatabileyim
diye bu şey olmuş. İkinizin duası kabul edildi diye de müjde var onun arkasına. İkinizleri de Harun aleyhisselam, o da akrabası, kardeşi hatta. Onunla beraber şey yapıyor. O yüzden ben duayı biraz kendim için ediyorum yani o şeyde. Kadir Mısıroğlu da şeyle başlıyor. Ve ma tevfiki illa billah diye. Tevfik yoktur. Sadece Allah'ın tevfik yardımıyla muvaffakiyet vardır, tevfik vardır anlamında şey oluyor. Hani biz de onunla şey yapıyoruz. Başta okuduğum ve kul Rabbi zidni ilmen de yine bir Taha suresinde bir ayet. Ya Rabbi beni ziyadeleştir. Hangi yönüyle? Hangi yönümle ziyadeleştir? İlmen, ilim yönüyle. Peygamber Efendimiz de ona fehmen diye, fehim yönüyle de, anlayış yoluyla da beni ziyadeleştir diye şey yapmış, ilavede bulunmuş.
Pardon, her türlü başarı, yani yaşamımızdaki, bunu Allah'a mal etmek lazım. Şimdi bazen yanılıyorum sana. Yani ben çalıştığım bildiğimden de meydana geldi ama o şevki veren sana, çalışma günü veren Cenab-ı Hak yani. Nereden geldiğini bilmek lazım, öyle değil mi?
Ya zaten iman her şeyin Allah'tan olduğu bilincine götürüyor bir süre sonra. Yani çalışmak, gayret ver.
Doğru iman.
Doğru iman. Bir yerde diyor ki sizin başınıza gelenler kendi ellerinizle yaptıklarınızdandır. Sizin nefislerinizdendir. Ama diyor rahmet ise Allah'tandır iyilikler. Bu ayeti kerime. Ya zaten iman buna götürüyor. Yani her işte bunu yava zamanla bir bilinç geliyor. Ondan sonra bu zikir konusuna değindik. Yani bugün de ilerlersek var. Allah'ı zikretme boyutunda yaşadığında artık yani her olayda müşahede ediyorsun. Her gördüğünde, her seste uzak olmama bilinci, yani yakın olma bilincini yaşıyorsun. Bunlar hep doğruları yaptıkça bir aradım. Bunlara işte hidayet deniyor. Allah'ın senin attığın adımlar karşısında verdiği cevap oluyor, destek oluyor, hidayet, rehberlik oluyor. Evet. Ankebut suresine devam ediyorduk. Ankebut suresinde 52. ayete geldik. Konu bütünlüğünü tamamlamıştık. Bu surelerin sonunda ayn diye bir işaret var. O bir konunun bittiğini gösteriyor. Yeni bir konunun başladığını gösteriyor. Ona aynı zamanda rükû işareti de deniyor. O rükû işaretinde camide cemaatle namaz kılınırken buna gelindiğinde rükûya gidiliyor. Yani okuma bitiriliyor. Genellikle aşırların sonunda oluyor. Çünkü genellikle anlam üzerine okunduğu için, yani anlamı bilerek okunduğu için anlam bütünlüğü sağlanıyor. Tabii kişilerin de aslında yani murad-ı ilahi o. Kur'an'ı anladıkları için konu bütünlüğü tamamlanıyor ve rükûya gidiliyor. Yani saygıyla Allah'ın huzuruna eğiliyor. Bizim amacımız da bu Kur'an'lı mesaisi yapa o duyulan ayetleri, namazda hoca efendilerin okuduğu ayetleri anlamını yakalamak, içine girmek. En azından bazı kelimeleriyle yakalamak. Hani ben mümkün olduğu kadar Kur'an'daki kelimelerle size bir kulak aşinalığı oluşsun diye biraz gayret şey yapıyorum. Biraz Arapça terminolojisine giriyor iş ama hani ne kadar yakınız? Mesela zikrullah gibi, Rabbil alemin gibi belirli kelimeler orijinaliyle olursa okunduğu zaman Kur'an bir yerde okunduğu zaman en azından bir şeyler çağrıştırır. Azap zaten dikkat edildiğinde çoğu zaten bizim gündemimizde olan Osmanlıca kelimeler hep Kur'an'daki şeyler. Mesela biz Arapça çalışıyoruz arkadaşlarla. Yani orada görüyoruz, çoğu kullanılıyor zaten. Yani çok yabancı kelime, hiç duymadığımız kelime az aslında. Evet. Gul, de ki, kime emir burada? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Kefa billahi beyni ve beynekum şehida. Kefa, kifayet eder, yeter. Değil mi? Bak mesela bu Türkçe. Billahi, Allah yeter. Kefa billahi, Allah yeter. Beyni, bu beynel milel mesela, hani beynel milel uluslararası, ara anlamında. Beyneni, benim aramda ve beyne küm. Küm sizin demek, sizin aranızda Allah yeter. Ne olarak yeter? Şehiden, şehit olarak, şahit olarak Allah yeter. Burada şehit geçmiş ama hani Türkçe anlaşılması açısından şahit olarak Allah yeter. Bunu kime diyor? Geçen derste hatırlarsak ehli kitapla bir tartışma var. Ehli kitapla bir mücadele var değil mi? Onlar zalim olarak nitelendiriliyor. Kendi gerçeği bildikleri halde Kur'an'a inkar etmelerini Allah zalimlik olarak nitelendiriyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, daha doğrusu denmesi Peygamber Efendimiz'e emrediliyor. Yani şahit olarak bizim ve sizin, benim ve sizin aranızda şahit olarak Allah yeter diyor. Ya'lemu bilir ma fissemavati vel ard. Semalarda ve arzda ne varsa Allah hepsini bilir zaten. Onu bilmez olur mu? Yani sizin aranızda da şahit olarak yeter. Yani Allah görüyor. Ben de ona tevekkül ettim. Dolayısıyla Allah yeter. Batıla iman edip de Allah'ı inkar edenler yok mu? Ellezine amenu bil batıl, batıla iman edenler ve keferu billah ve Allah'ı inkar edenler, yani küfredenler, kafirlik eylemini gerçekleştirenler yok mu? Onlara gelince ulaike, işte onlar hümül hasirun, onlar hüsrana düşenlerdir. Zarara düşenlerdir. Şimdi buradaki şey şahit olmak. Şahit olmak bir işi içinde olarak ya da dışında olarak müşahede etmek. Türkiye'de müşahede etmek olarak görülüyor. Bir olay oluyor dışarıda, ceyran ediyor. Mesela bir trafik kazası, siz ne yapıyorsunuz? Ona şahit oluyorsunuz. Kur'an'da birçok yerde şahitlik kavramı geçmiş. En ilginci de şey, Ali İmran 18-19'da var. O benim çok dikkatimi çekti. Sayfasını bulursam. Evet. 51 galiba. 51. Bu okunması çok tavsiye edilen şeylerden. Şehid Allahu ennehu la ilahe illa hu huvel melaiketu vel ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizul hakim. Sonra devam ediyor. İnnet dini indallahil İslam diye. Bu çok bilinen, çok okunması tavsiye edilen bir şeydi. Peygamber Efendimiz'de ciddi tavsiyeleri var bununla ilgili. Burada şehit Allah, Allah şahit. Evet. Mesela sizin şeyiniz ne? Hayır hayır. Şey, gerçekten çok değişik değişik.
Hakikaten çok değişik.
Burada hani Arapça şeyinden gidelim bakalım bir. Şehit Allah, Allah şahittir. Şahitlik eder. Sayfa 51'de.
Ayet
18. 1 2 sayfa oynuyor, siz ayet numaralarına bakın.
18. ayet.
Evet evet.
Ayet.
Şehit Allah, şehid Allahu, Allah şahitlik eder. Neye? Ennehu, şuna şahitlik eder. La ilahe illahu, ondan başka ilah olmadığına. Bak çok ilginç. Allah'tan başka ilah olmadığına değil. Bak kendisi ona şahitlik ediyor. Çok ilginç bir ifade var orada. Yani şunun gibi oluyor. Muharrem kendisinden başka mesela komşu olmadığına, sınıfta öğrenci olmadığına şahitlik eder gibi bir şey. Yani ondan başka, bak şöyle daha doğrusu, Muharrem sınıfta ondan başkası olmadığına şahitlik eder gibi. Yani ben kendimi o diye tanımlıyorum. Bu çok ilginç. Aslında bu derinlerin de hu ile ilgili bir tanım.
Evet.
Yani hu nedir, Allah nedir, bu felsefik tartışmalar orada ilgili bir şey aslında. Neyse derinlerine girmeyelim. Vel melâiketu, melekler de şahitlik eder ve ulul ilm, ilim sahipleri de, ilim erbabı da, alimlerin uluları da, hani ulu dersek der, daimen bil kıst. Nasıl olarak burada halleri var. Kıst adalet demek. Taksit denir ya, hani Türkçe'de kullanılıyor, taksit taksit. Bir şeyi adaletli bir şekilde bölüştürmek anlamına geliyor. Daimen ikame eder neyin? Gıstı. Gıstı adalet dersek, adaleti ayakta tutan şekilde. Şimdi burada iki görüş var. Burada Allah'ın mı, yoksa hepsinin mi, yoksa sadece ilim sahiplerinin mi daimen bir kıst olduğu konusunda bir tereddüt var. Önemli değil. Önemli olan burada Allah'ın kendi kendine şahitlik etmesi çok ilginç burada.
Bu adalet ve şahitlik iyi çok önemli. Bence adalet ve şahitlik etmek nasıl oluyor mesela? Hani kayyum adalet veren dost doğru şahitlik etmek değil mi? Yani kayyum adalet. Şimdi ben sizden çekilir ederim. Hani sizin tarafınızı tabii şahitlik ederim. Ben de burada hiç kayyum adalet etmeden bir şahitlik olayı söz konusu. Çok önemli bu yani. Bence. Çok itkili bir yani.
Evet şey Fahri Bey, sizin o şeyinizi istiyorum. Yani değişik yorumlardan sizin çıkardığınız şu an istiyorum. Yok yok değil. Arapça gramer çok açık. Şehid Allahu burada. Kayhan Bey, Mehmet Bey.
Sonra gelen ayetin devamında da vel melâiketü mevlûbîn diyor ya. Zaten birleştiriyor oraya. Önceki şeyleri. Ama bazı şeylerde, meallerde öyle yazıyor.
Şimdi Arapça bilen bir insan, bak Mehmet Bey ile Kayhan Bey dinliyor. Burada kimse yok. Şehid Allahu fiil cümlesi burada. Şehide fiil, Allah da fail. Yani ötreli gelmiş orada. Şeyi söylüyorum. Burada Allah'ın bizzat fail olduğunu gösteriyor burada zaten. Kendisinin şahit olduğunu gösteriyor. Yani biz burada Allah şahit midir, değil midir diye bir şey yok. Yani Kur'an'ın şeyi burada. Ya şundan diyor. Ya Allah diyor kendi kendine nasıl şahitlik edecek yani olayda. Ya bu şeyle ilgili fazla derinlere girmeyeceğim ama Allah'ın zatı var ve yarattığı sistem var. Esma-i Hüsna'sı ile olan bir sistem var. Allah burada kendisini o sistemden ayırıyor. Yani Ehad ismiyle Vahid isminin şeyidir burada. Mesela İhlas suresinde var ya, Kul huvallahu ahad diye, oradaki Ehad'la vahidlik arasındaki vahdaniyetin ayrılığının şeyidir. Yani bu yarım saat konuşulacak bir konu, şey yapmak istemiyorum. Yani meraklısı için de söylüyorum. Burada Allah zat, hu da sistem. Yani bu o konu. Şimdi burada şehitliğe gireceğim. Şahit olmak aynı zamanda Peygamber Efendimiz için de kullanılıyor. O bir şahittir, müjdeleyicidir ve korkutucudur diyor. Başka yerde diyor ki, biz diyor bütün peygamberleri kendi ümmetine şahit getireceğimiz ve de seni, yani Peygamber Efendimiz Hazretleri, onların üzerine şahit getireceğimiz gün onların hali nice olacak diye ayet var. Burada da Peygamber Efendimiz şahit oluyor. Başka bir yerde de müminler şahit olarak diyor ki, siz diyor şahitsiniz diyor diğer ümmetlere diyor.
İşte burada zaten toplamış, hak ve adalet üzerine duranlar da şahit
diyor. Evet. Ve unuttuğumuz bir şey var. Kelime-i şehadet ne? Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahitlik eterim diyorsunuz orada. Demek ki şahitlik bizim bildiğimizin dışında daha geniş kapsamlı bir şey. Bir de olumsuz anlamda bir şey var. Diyor ki o Kur'an'a itiraz edenlere diyor ki, hadi diyor bu Kur'an, madem diyor sözünüzde sadık iseniz diyor, bu Kur'an gibi sure ya da ayet olarak getirseniz de diyor ve şahitlerinizi de çağırın diyor. Bakara suresinin ilk ayetlerinde. Burada şahitleri de çağırın diyor, şahitlerinizi. Şahit ol ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi diye. Evet, şahitlik bu anlamda geniş bir konu. Ama ben kendimden düşündüm. Hani Allah de ki diyor ya, Allah bana şahit olarak yeter. Yani Allah'ın bizde burada da tavsiyesi var. Yani ilk önce biliyorsunuz Kur'an'ın muhatabı Peygamber Efendimiz. Bize de şimdi ne düşüyor onu düşündüm. Ben hep artık ayetleri bu anlamda şey yapmaya çalışıyorum. Peki bana ne var bu ayetten? Yani ben ne yapmalıyım? Benim fiilim burada, düşünce tarzım ne olmalı diye. Ben ne zaman Allah'ı şahit gösterebilirim? Allah'a iyice dayandığımda, tevekkül ettiğimde, onu dost kabul ettiğimde, ama buna da yüzüm olduğu yerde. Yani birisiyle itişiyorsunuz, konuşuyor yapıyorsunuz. Ya Allah şahittir diyebilmeniz için sizin ayağınızın dost doğru yere basması lazım. Ve samimiyetle Allah'a kulluk etmeniz lazım. Ve Allah'ı kendinize yakın hissetmeniz lazım. Tevekkül etmeniz lazım. Allah şahit demeniz lazım. İşte. Yani alt bir sahip olmanız lazım.
Allah'ın huzuruna bizzat kendisi sahip olduğu gibi melekler, tüm ruhani varlıklar ve adaletli, insaflı huzur sahipleri şahittir. Allah'ın birliğine şahit kileşmesi, gözlerimizin önüne serdiği yaratıkları aracılığıyla olduğu gibi gönderdiği kitapları vasıtasını olmuştur.
Allah'ın kendi kendine şahitliğine.
Evet, sahip olması yani. Eserleriyle, yani. Tabii.
İşte bu eserleri güzel oldu. Yani bakın o hadisi kutsiye dayanıyor her şey. Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek istem. İşte bu bilinmeklik var ya, Allah'ın kendi kendine şahitliği oluyor. Bir tasavvuf kitabında gördüm. Diyor ki çok ilginç de. Bilinmek istedim diyor. Kim bilmek istiyor? Bilecek olan kim diyor. Bilecek olan kim? Bilinecek olan kim? Yani işte la ilahe illa hu'ya gidiyor orada. La havle ve la kuvvetle onun bir açılımı diyor. Yani Allah eserleriyle, yarattıklarıyla bir anlamda kendi kendine şahit oluyor. Melekler niye şahit oluyor? Çünkü külli iradeye en yakın varlıklar. Yani işin aslını en iyi bilen varlıklar. Ulul ilm bil kısmını yapanlar, yani en doğru şekilde de kulluk eden kimseler var ya, alimlerle, onlar da meleklerin ilim düzeyine geliyorlar, şey yapıyorlar. Bakın biz aslında la ilahe illallah diyoruz ama la ilahe illallah'ın ne anlama geldiğini tam olarak bilmeden diyoruz. Şeyin kitabını okudum, çok güzeldi. Mevdudini Rab, ilah, Allah kavramlarını açıklıyor. Orada diyor ki la ilahe illallah dendiği zaman diyor, sahabeler devrini söylüyor, ya kılıçlar kalktı ya boyunlar eğildi. Bir cümleyle. Bugün diyor biz onların gibi anladığı şekilde anlayamayız diyor la ilahe illallah. Çünkü öyle bir kelime geldi ki o kelimeyle beraber insanlık tarihi için o noktadan itibaren nelerin değişeceğini herkes çok iyi anladı diyor. Çünkü bu okur zaman kalırsak bu sonraki şeyler de var. Ya, sana diyor, yani onlara sor diyor, yerleri ve gökleri kim yaratan kimdir? Sana Allah diyecekler de diyor. Ama bununla beraber edindikleri başka tanrılar var. Dolayısıyla onlar yok. Sadece Allah varı çok iyi anladılar. Ama biz anlayamıyoruz bu şu anlamda. O yüzden bu işi gerçek olarak anlayanlar, İşte bu ulul ilim denilen var ya, bir kız. Onlar melekler seviyesinde olayı anlıyorlar. Allah zaten şahit kendi şeylerine. Bu anlamda ben o şehitlik kavramına bir gelmek istedim. Ha, bizle ilgili tarafını tekrar vurgulayıp geçeyim. Biz de eğer Allah'ı şahit tutacak isek, burada kul emrine hitaben, Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği ilim seviyesinde bizim de ayaklarımızın yerde olması lazım. Doğru yaşamamız lazım. Yani o şeyle yapmamız lazım. Yoksa hikayeden öteye geçmez. Evet. Arka sayfaya geçelim. 53. ayet. Ve yesta'cilûneke bil azabı. Ve senden acele azap istiyorlar. Azabı acele hale getirmeni, çabuklaştırmanı istiyorlar. Velevla ecelin müsemma, Eğer müsemma demek ismi konulmuş demek, isimlendirilmiş, belirli demek. Belirli bir ecel olmasaydı, levla olmasaydı anlamına geliyor. Le ca'ehumul azab. Onlara azap kesin gelirdi. Bu Kayhan Bey oradaki L'yi gördünüz değil mi? Ca'e'den önceki Mehmet Bey. Kesin gelirdi diyor. Yok yok onlar.
Yemek yok şurada.
Ve le ye'tiyennehum bagteten ve hum la yeş'urun. Onlara azap muhakkak gelecektir. Kesin kez gelecektir. Ve hum la yeş'urun. Onlar şuurunda olmadıkları bir zamanda. Farkında olmadıkları zaman. Bakın ayet tekrar ediyor. Yukarıdaki ayetin. Ve yestacilûneke bil azabi. Senden acele azap istiyorlar. Yani demek ki Allah-u Teala ne kadar tabircesi hayretle karşılıyor. Ya nasıl bunlara bu acele isteyebilirler bu azabı? Ve inne cehenneme le muhitatun bil kafirin. Kafirler için cehennem cehennem kafirleri muhit etmiştir. Yani kuşatmıştır. Şimdi onlar diyor kötülüğü başka ayette iyilikten önce isterler diyor.
Tarih boyunca insanlarda bu var ama çok vardır böyle diğer kavimlerden şekiller. İnanmıyorlar hep böyle Allah'tan azap gelmişler. Tüm peygamberler.
Bunun hiç psikolojide değişik bir boyutu varmış. Bir ara bu ayetleri tartışırken ortaya çıktı. Kişi olumsuz düşünce, olumlu düşünceden daha hakimmiş kişiden. Ya ya başıma şu gelirse, ya sınıfta kalırsam, ya para yetmezse ay sonuna. Yani hep olumsuz düşüncenin şeyleri varmış.
Onlar ilgili insanın ayeti var ya, insanları ikaz ediyor. Bazıları istemiyor, bazıları
evet. Evet. Peygamber Efendimiz'e tefeul edin buyuruyor. Hayra yorun, iyiliğe yorun. Yani bir olayla karşılaştığında hayra yorun. Yani her ortamda havayı hayra yormak, işlerin gidişatını, hatta şey var, o çok beni etkilemişti. Hazreti Ebu Bekir'le beraber şey yapıyor, hicret ediyor. O sırada Medine'ye yaklaştıkları anda bir kabileden biri geliyor. Hangi kabiledesin diyor. İsmini söylüyor. O kabilenin isminin hayırından gördün mü Ebu Bekir? Bak diyor, işimiz kolay olacak diyor. Senin ismin ne diyor? İsmini söylüyor. Onu hayra yoruyor. Bak diyor, demek ki diyor güzel olacaktır diyor. Hep böyle bir şeylerden hayra yoruyor. İşte buna tefeul deniyor. Kötü isimlere, iyi isimlere çevirmesine de tefeul deniyor. Bir olayları genel anlamda, yani iki seçenek varken, o bir olumsuz bir olumlu. Olumlu düşünmeye de tefeul deniyor. Bugün pozitif düşünce deniyor mesela psikolojik şeylerde o anlamda. Tabii ki asıl anlamı buradaki ayette senden acele azap istiyorlar diyor. Hani getirsenize nerede? Ya diyor zaten başlarına gelecek bu şey. Niye acele istiyorlar? Yani bir tövbe kapısını ne olmuş oluyor biliyor musunuz? Kapatıyor. Bakın sonradan İslami ilk başlarda İslam düşmanı olan kimseler özellikle sahabe devrinde çok olmuş bu. Daha sonradan İslamiyet'e girdikten sonra tam tersi hizmet etmişler. Şimdi onun bu ayeti söylediğini düşünsene ve Allah'ın Teala'nın da acel peşin peşin verdiğini düşünsene. O gitti Halid bin Velid gitti mesela. Halid bin Velid yani biliyorsunuz kaybettiği savaş yok. Ama Uhud Savaşı'nda Müslümanları bozguna uğratan şey diyor ki Mekke'ye girmek konusunda çok acele etmeyin diyor şeyde. Neden? Yani daha evvel fethedilmesi gündeme gelmiş de onun içerisinden iman edecek kimseler olabilir. İşte bu kimselerin azabı acele istediğini düşün. Allah'ın da peşin peşin verdiğini düşün. Gitti yani. Allah bir tövbe kapısı için orada bir genişletme yapıyor. Ya mesela şey düşündüm.
Onların
Cenab-ı Hak birden ceza verse o zaman kimse kalmaz ki elinde.
Zaten söyleyen de bir şeydi hocam. Azgınlara da sanki azabı görünce iman edecekmiş gibi. Pardon, o da şimdi Allah'ın kardeşi söz konusu. Cenab-ı Hak'a vakit dönüyor. Hatta bir ayet vardı. Bakacağız özür dilerim. Ben uzatıp geçiyorum ama siz öğüt alıcılığına, öğüt alacağı kadar vakit tanımadık mı diyor. Zaman tanımadık mı diyor. Allah-u Teala ayettir bu. Yani yıllar vermiş sana 70'in 80'sinde de öğüt alacaklar mı değil mi? Öyle bir ayet. Bir yerden söylüyorum tabii. Üç olacaklar kadar bu gitarı mı süre tanımadık bunları diyor. Allah rahmetli olsun.
Sayın Hüseyin oğlu mesela tam son zamanda mı Müslüman oldu?
Evet.
Yani bütün savaşlara Müslümanlarla savaştırır. Sonra da işte Mekke'nin fethedildi Müslümanlara ondan sonra da
büyük bir rahmet. Büyük
bir savaşta şehit oluyor.
Mesela şeyde bir ayet var, diyor ki ayet-i kerime, eğer diyor biz bütün mahlukata hak ettikleri cezayı anında verseydik diyor, yeryüzünde diyor bir tane canlı dabbe kalmazdı diyor. Ama Allah bunu ne yapıyor? Erteliyor. İşte tövbenin şeyi o. Yani dank edecek, olacak. Yani bütün bunlar bizim için de geçerli. Yani yoksa peşinden gelseydi var ya, halimiz harap olurdu. Son kısımlara ilginç. Devam edelim.
Müslümanlar mı çıkar Allah? Şimdi Müslümanlar mı müşterek
atanlar var? Müslümanlar da bile kaldı.
Yani en iyi denilen insan bile yani bir yerde
kendimizi ayrı bir yere koymam kendimi. Müslüman diyor da yani. Müslüman da ayrı bir yere koymam kendimi.
Tabii.
Biz de bilet hazır bilet de doldurduk. Kazanmış bilet de doldurduk.
Burada ilginç bir şey var. وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُح۪يتٌ بِالْكَافِر۪ينَ Gerçekten cehennem kafirleri kuşatmıştır. Muhitatun. Burada bakın gelecek zaman yok. Burada müpteda haber var. Yani isim cümlesi var. Ne anlama geliyor? Zaman kaydı yok burada. Yani cehennem kafirleri kuşatmıştır anlamına geliyor. Yani burada kuşatıcıdır anlamı da var. Yani ileride kuşatacaktı. Cehennem kafirleri kuşatmıştır. Burada şu anlam var. Yani onlar öbür tarafta gidecekleri yer bu taraftan belli. Yani şu anki amelleri içerisinde yani tövbeti etmedikleri takdirde düzeltmekte belli anlamına da geliyor. Cehenneme ileride gireceklerdir anlamına da geliyor. Bir de başka bir anlam da var burada. Şu anki zaman anlamında verirsek. Aslında onlar azaptadırlar diyor.
Hani, özlükler itibaren azap başlıyor zaten.
Hayır. İşte diyor ya cennette, cehennemde, dünyadadır diye. Dediği o ona oluyor.
Yani aslında bu dünyada onlar azabı yaşıyorlar. Nasıl oluyor?
Azabı farklı.
Mesela bir hadis-i şerif var. Hadis-i şerifte diyor ki hasut nardadır diyor. Hasut cehennemdedir. Yani hasut haset eden anlamına geliyor. Bunu şöyle yorumlamışlar. Yani bir ahirette hesap görüldüğü zaman haset edenler cehenneme girecek anlamında da. Bir de şu anlamı var. Hasut nardadır. Ateştedir yani. İçi içini yemektedir.
Tabii yani o şimdi
yaşarken huzur içinde.
Yaşarken huzur içinde.
Zaten fasıl insanlar huzur bulamaz. Hakikaten huzur yani. Başka çevremizde var. Eğer insan artı yaptı fasılsa o adamın da hiçbir huzur olmaz. Yüzü dahi bulmaz.
Ya düşünsene evet. Düşünsene başka birine Allah bir nimet vermiş. Onun verdiği nimetle sevineceğini ulan niye verdi? O benden ye. Ya bundan içi birbirini yiyor. Yani bundan kötü şey mi olur? Cehennem mi olur?
Allah'ın işine karşı, Cenab-ı Hak'ın işine karşı oluyor yani. Niye sen ona verdin de bana vermedin yani? Bir sanki böyle bir sen, şikayet yani değil mi?
Asiyetlik mi?
Bunun yani diğer topluluklara bakın. Mesela doğru mesela şurada da Japonya'da ileri toplar. 50-60-70 bin dolar yıllık ileri en fazla intiharda onlarda oluyor. Bunun ne diyeceksin? Her türlü rahatı var.
Yani
iş bence de iş fiyatları demek ki ayrı bir şey. Burada bahsedilen burada da çok zengin de iki elinde yağda balda da olsa o işteki olay var çözüm cehennemi ne oluyor?
Ben yapmazız. Gerek yok. Bizi de rahat. Demişse bir huzur var mı? Yani böyle mesela zengin şeyler çeviriyorlar değil mi? Ya kalemle yani kafayı bozuyor. Ya parayla, ya evine, ya arabayla, ya arkadaş inanmasını değil mi?
Hiç rahatsız
yani, doğru. Yani bak bir yerden bir şey veriyor.
Hiç rahatsız.
Hiç fakirler o problemi hiç veriyor yok yani adam. Kazanın çayını demliyor sırasında yapıyor.
O da, şey, o da hasetli oluyor bazen. Ben de demek lazım. O da yerden diyor. Ne verdi?
Rahat oluyor.
Şimdi bu şeyde Robin Williams'ın bir filmi var. O beni çok etkiledi. Aşkın Gücü diye bir film var. Bayağı eski bu. Yaklaşık 20 yıllık falan bir film. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Robin Williams'ın Aşkın Gücü diye. Orada yani birebir örtüşmesi mümkün değil. Cennet ve cehennemi anlatıyor. Cennet ve cehennem imajlarını ama çok farklı bir yerden anlatıyor. Bir izlemenizi isterim. Benim görüşlerim değişti. Biz zannediyoruz ki gölgelikler, ağaçlar bilmem ne cennet. Ateşte Yani. Cehennem. Yani orada en fazla bir irin yedirilecek falan. Bir iki fazla şey var. Ama orada azap denilen olayın sadece ateş olmadığıyla ilgili çok güzel bir objeler var. Mesela orada intihar ediyor hanımı. Kendisi de cennete gidiyor. Yani hani bu doğru yanlışları ayırıyorum. Oradaki bir fikir vermesi açısından. Orada da hanımını görmek istiyor. Şimdi kendisi cennette, yanında da bir melek var. Ya diyor git, ya mümkün değil diyor. Ya bir rica etsem olur mu diyor. Ve onu cehenneme götürüyor. Cehennemde bir ateş falan değil. Hanım onu uzaktan görüyor ama onu görmüyor. Hanımı da intihar etmiş. Nasıl bir pozisyonda biliyor musunuz hanımı? İntihar ettiği psikolojiyi sürekli yaşıyor.
Devamlı
azap içinde. Ve bakın hadis-i şerif aklıma geldi. Hadis-i şerif de diyor ki intihar eden kişi diyor ahirette diyor. Sürekli diyor mesela yukarıdan atladıysa atlayacak, ölecek. Tekrar diyor yukarı çıkacak, atlayacak, yanacak. Bakın bu hadisin dünyasal filmsel bir versiyonu. Yani ayrılıklar, ateşler, haleti ruhiye de aslında bir azap olabiliyor. Yani sadece ateş elini yakan değil. Bak bir sonraki ayete getireceğim buradan. Diyor ki yevme yavşâhumul azabu min fevkihim ve min tahti. O gün azap onların üstlerinden ve ayakların altından kaplayacak. Burası çok iyi bir spotu. Azap onların fevklerinden, yani üstlerinden ve tahtel ercel ayaklarının altından gelecek. Şimdi bak biz bunu okuyup geçiyoruz ama buradan Rabbim neden üstlerinden gelen bir azabı vurgulamış? Bir de ayaklarının altından gelen azabı şey yapmış. Bakın aynı ayet çok benzer bir şekilde Maide 66'da da var. Oraya da bir bakalım hızlıca. Maide suresi 66 sayfa 118.
Eğer onlar Tevrat'ı bizim Rablerinden onlara indirilmiş Kur'an'ı doğru bulup uygulasalardı, şüphesinden
mutlulardı. 66.
Altından yerler. Ya Rabbi sebeplerini ifade ederek defa içinde yaşarlardı.
Bir daha. Evet.
Aşırı yıllar kaçmayan, kısaklı, müstehdiği bir günde vardır.
Asıl vurgu şurada. Tesiri. Şimdi o tabii o da doğru da benim vurgulamak istediğim şurada. Bakın üstlerden gelen ve altlardan gelen nimetler olarak var. Bak yiyecekler. Şimdi Kur'an'da hani bir şey diyor. Kur'an'ın tefsiri Kur'an'dır. Bir kavramı anlamak istiyorsak diğer buna benzer kelimelerin geçtiği yerlere baktığımızda daha iyi anlayabiliyoruz. Şimdi bu ayete dönersek bakın eğer Tevrat'ı ve İncil'i yapsalar da yiyecek yer, nimetlendirecektik diyor atlarını. Bu ayette ne diyor? Onlara azap diyor yukarıdan ve alttan gelecekler aynı şekilde. Bunun şeye baktım, İbni Arabi'ye baktım, Muhittin İbni Arabi. Orada çok güzel bir yorum var, çok hoşuma gitti. Diyor ki bakın bir şeyin yukarıdan gelmesi ilahi. Aşağıdan gelmesi daha arzi. Daha dünyevi şeyler. Yani azap biz hani ateş falan olarak algılıyoruz ya. Asıl diyor azap oradan gelecek nimetlerin kesilmesi.
Şimdi kesiliyor.
Bu dünyayı değil ahireti düşünelim. Bu dünyaya da getireceğiz onu. Ahireti düşünün. Orada Müslümanlar, müminler Allah'ın cemalini görmekle şereflenecekler.
İnşallah.
O ulvi, nurani nimetlerle nimetlenecekler. Onu hani Allah fevkte ya, yukarıda ya. Yani bu Kur'an'da da baktım. Allah sizin fevkinizdedir, üstünüzdedir gibi de ayetlerden. Yanlış söylememek adına baktım. Onlardan mahrum kalıyorlar bakın. Hani Maide 66'ya baktı da yukarıdan gelen nimetler diyor. Demek ki nimetler kesiliyor.
Cennet üstü nimet.
Bu başlı başına bir azap değil mi?
Cennet üstü nimet. Evet.
Altlardan gelen nimetler ne? Cennet, mümin cennete gittiğinde orada da hani yemişler, şunlar bunlar nimetler olmayacak mı? Fıtratına, cesedine, nefsine hitap eden nimetler olmayacak mı? Onlar da kesiliyor. Bir de oradan azap geliyor. Yani bakın azap sadece cezayla olmaz. Mahrumiyet de bir azaptır. Yani kavuşabilecekken ondan mahrum kalmak başlı başına bir azaptır.
Evap çiziyorsun, kendi adamı şataya koysan, yalıya koysan, desen bir şey çıkmayacak, o da bir azap.
Ama o zaman şöyle bir şey söyleyeceğim. Aklıma geldi diye, Yahude, Allah hocam sizden razı olsun. Vallahi bilmem. Sen bir zaman bana 9 sayfalık bir şey de, İslamiyet'te işçi veren haklar açın. Hatırladın mı? Şimdi, iman edenler de dahil biz de ne kadar günahkar istiyoruz. Diyoruz. Ve biliyoruz, kendimizi biliyoruz. Yani söylemesek de kendimizi biliyoruz. Ama buna mahkum eden sebepler var. Hacısı da var, hocası da var, hepsi var. Halbuki o verdiğimiz kitapta, şeyde, internette kitapta, bir iş veren diyor, işçisine diyor, para biriktirmesi, evlenmesini, dükkan açmasını,
evet.
Hatta günün birinde işçilikten kurtulup patron olmasını sağlayacak şekilde diyor ona şey var.
Evet.
Hangisi var hocam bunlar? Ve bu adam ne yapıyor? Bunlar olmayınca, bunlar olmayınca resmen günah yollarına saplıyor.
Çalıyor.
Öyle değil mi? Ya bu dediğimiz yani şöyle söyleyeyim, hiç olmayacak gibi bir şey Allah korusun günümüzde. Tövbe yarabbim. Hangilerde olacaksa bir şey söyleyeceğim ben fark
edeyim. Yalnız ötüşüyor.
Şimdi
herkes patrakat patrası gibi yazacak.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir Yunus. Yani çiftçilik falan filan da uğraşmıyor da bilmiyorum neyle uğraşıyor yani ne iş yapıyor. Evet, Yunus Emre.
Miskindi.
Ancak böylelere ulaşıyor. Çünkü mal onun umurunda değil. Allah'ı da yakalanmış. Tövbe yarabbim, tövbe yarabbim, tövbe
ulaşmış, yani, evet.
Bu adam da
şey boşturan birisi değil yani. Yine bunu temin ediyor ama çok anlıyor. Onlar...
Tabii. Bir sermaye yok. Acılığa dahil gidememiş. Düşünebiliyor musun? Bir seviyelere erişiyor, acılığa dahil gidememiş.
Neyse, ne abi? Ne şeyin?
Yani bu söyle, biz alttan ve üstten azabı abicim bu şekilde imkanı yok. Yani cennette de tövbe yarabbim, Allah'ın seni burada. Gidemeyiz, alttan üstten de azabı görürüz.
Müslüman da iyiyse kapıdan oturmuş da iyiyse. Öyle bir şey yok abi, olur mu?
Bir de tövbekar da olsak bunları tekrar...
Allah'ın rahmetinden ömrünü kesmeyiz de ezdiriyor. Kebaya bir hatırlar.
Onun için herhalde kıyamet günü herhalde, bilmiyorum.
Tabii. O günden...
Ya şu var bak, genelde kafirler, yani Müslüman olanlar, Müslümanlardan daha rahat etkiler. Bu da Allah'a hikmeti var. Yani şu anda bakın yeryüzünde, Müslüman olmayanlar, Müslümanlardan daha rahat.
Dünyevi rahatlık. Dünyevi rahatlık ama işte oluyor.
Bilmiyorum, yani şöyle, maddi yönde yani.
Hayır, benim burduğuna
da istekliyorum. Onlar yani Müslüman yaşasa,
yani biz bunları bildiğimiz halde, bu şartlar böyle devam ettikçe, biz bile bunları tekrarlıyoruz.
Diyor, ben şimdi ben konu dağılıyor, şimdi şeye giremiyoruz da ben söylüyorum şimdi herkes patronsu patron, yanıca adam patron. Böyle bir şey böyle işte Allah şüphe sorunsa da aykırı böyle bir şey.
Şimdi o konuyu...
Bizim böyle var abi.
Arkadaşlar yana. Ayeti bitiremeyeceğiz. Aynen. O konuyu ayrıca konuşuruz. Şeyin dediği doğru, Fahri Bey'in dediği doğru, o gün diyor. Yani o gün kıyamet sahnesinde bakın bir ayet var orada. O gün diyor yüzlerine bakılmayacaktır diyor. Yani öyle bir Allah insan ama öyle bir insan grubu var yüzlerine bakılmayacak. O azabı düşünebiliyor musunuz? Yani meydana bile gelmiyor. Bak hesap bile biliyor musun? Hesaptan nasıl korkuyoruz, çekiniyoruz. Tabii. Hani Bakara suresindeki o ayetleri hesaptan düşünün. Hesap bile bir rahmet. Tabii. Neden? Allah'la şey yapacaksın, mülaki olacaksın. Ya o alana bile alınmıyor. Görüyor musun? Hadi siz burada. Yani ne kadar bir şey... Yani azap çeşitli çeşitli, nimet de çeşitli çeşitli. Ama burada bakarsak onların yani üstlerinden gelen azap ne? Altlarından gelen azap. Ha, birinci anlamında yani yukarıdan ve aşağıdan her türlü ateş azabı gibi bir şey. Ama bir de mahrumiyetten azaba bakarsak, bu da mahrum olma. Neden mahrum olma? Yani anlayacağımız şekilde nimet ama ne nimeti? Yani Allah'tan mahrum kalıyor tabiri caizse. Yukarıdan gelen o. Alttan kalan ne? Huri'den mahrum oluyor. Ellerine ulaşacakları, gözlerinin göreceği, isteyeceği her türlü şey var diyor nimetler. Onlardan mahrum olacaklar. Yani o da altlarından gelen azaplar. Efendim? Evet. Yapmış olduklarınızdan dolayı tadın bakalım denecek. Burada da züku diyor. Züku. Zaikatül mevt deniyor mesela. Bu arkalarda geçiyor zaten. Küllü nefsin zaikatül mevt deniyor. Orada zaika lezzet kelimesinin fiili. Yani lezzet almak fiili. Yani diyor bir anlamda tabii. Ya burada derinlerindeki anlamda o bile zevkte. Bir ara biz arkadaşlarla bir 3-4 saat askerdeyken subay arkadaşlarla bir konuşmuştuk. Cennet rahmet midir diye ve o konuşmanın sonucunda cehennem rahmet midir diye cehennemin bile aslında bir rahmet olduğuyla ilgili bir şey sonuca varmıştık. Bakın burada da onun ispatı gibi hadi azabı yaptıklarınızdan dolayı tadın bakalım deniyor ya bir anlamda bunun da ifadesi var. Birisi zaten demiş ya senin narın da hoş, nurun da hoş diye lütfun da hoş, kahrın da hoş diye bir ifade var. Bu da. Ama biz o derinlerine girmeyelim. O şeyinden. Ama zaikada da şunu gördüm ben. Şimdi cennettekiler bir lezzet, zaika almayacaklar mı? Onlar olacak. Hadi siz mahrum kaldınız. Hadi bakalım siz de cehennemi nimetlerle zevklenin bakalım. Diyor ki bir şey ayetinde. Onlara diyor susadıkları zaman diyor irin verilecektir diyor. Ve diyor içtikleri zaman mideleri de boğazlarını dağlayacaktır diyor. Yani onların zevkleri de oluyor. Zakkum ağacından hani orada bilirsiniz o şeyinde. Bu şekilde. Takmak anlamında. Zaika lezzet kelimesi oradan geliyor. Onun fiili. Evet. Şimdi buraya şey yaptık, anladık. Yani şunu demek istiyoruz. Bu dünyada da bir azap var. Ahirette de bir azap var. Bu dünyadaki azap da yani işlerinin rahat olmaması, psikolojik sorunların olmaması, her türlü bizim nimet olarak gördüğümüz mal varlığı gibi varlıklar olmasına rağmen iç huzurunun olmaması da bir anlamda cehennem azabıdır. Müslümanlar için de cennet nimetleri var. Bu dünyada yaşarken de cennet nimeti var. Mesela bir hadiste diyor ki Peygamber Efendimiz mümin kişinin evi cennetidir diyor. Yani doğruları yaşarsan evdeki o huzur ortamı, manevi huzur ortamı, İslamiyet'in yaşandığı ama bir şey diyorum, huzurdur. Ama mesela öyle bir şey var ki adam kendisi İslamiyet'i yaşıyor, eve bir türlü aktaramamış. Ya o kadar benim arkadaşlarımdan var, o kadar sorun ki arkadaşlar. Yani kendisi yaşıyor, hanımı çocuğu olsun yaşansın, ortam yaşansın nelerle uğraşılıyor. Yani bu tercih meselesi.
Camide bir abimiz var. Bizler ağlıyordu çıkarken. Ya bu kadını öldüreyim mi ben? Bizler de kafası daha yerinde değil galiba. Sadece 40'lar diye 3 tane. Yani öldüreyim mi kadını diyor. Adam hacı. Ondan sonra kadın denize gidiyor, plaja gidiyor. Çıplak kızları nasıl olur böyle bir şey diyor. Şey dedi, kız da öyle diyor. O da öyle diyor. Yani öldüreyim mi ben? Ben serbest var diyor.
Şeyin dediği gibi zaten sonundaki ayette de müjdesi var, bir de rahatlatma var. Ya ibadillezine amenu, ey iman eden kullarım, inne arzi vasiatun, benim arzım vasidir, geniştir. Fe öyleyse hemen iyyaye fe'budun, yalnız bana kulluk edin. Hicretle alakalı. Bakın Bu ayette Müslümanlar çok az yaşıyorlar. Yani şu an günümüz Müslümanları. Şimdi ilk burada akla gelen Müslümanların o sahabeler devrindeki, yani Peygamber Efendimiz ilk zamanlarındaki hicreti. Yani hicret edin. Ama günümüzde de ey iman eden kullarım, benim arzım genişti. Yani bir iş yerinde size şey verilmiyor mu? İbadet imkanı verilmiyor mu? Sıkıştırmıyor. Ya sen mecbur musun ona? Ya ayrıl oradan. Anlatabilirim. Benim arzım geniş. Ya sen bir evlilik mi seni zorluyorlar bir şey? Ya mecbur musun evliliğe? Anlatabildim mi? Ya git terk et istediğini şey yap. Bir mekan, fitne fücur yeri mi? Sen orada yaşayamıyor musun? Mesela deniz kenarlarına isim vermiyor mu? Ya arzı geniş değil mi? Git oraya. Bir mahalle. Mahallede yaşayamıyor musun? Mahalle baskısı mı var? Yani o bir ters anlamda mahalle baskısı var mı? Taşın. Yani birçok şey var. Hatta evde bile yaşanıyor. Yani evin bir mekanı. Niye dar mekanlar? Geniş balkona git. Anladın mı? Geniş değil mi? Ama diyor ki o halde yalnız bana kulluk edin. Yani bana kulluk ederseniz ben sana genişlik vereceğim. Hatta evlilik konusunda bile böyle bir ayet okudum çok güzel. Yani sıkıştın. Diyor ki ya diyor boşan diyor yeni bir evlilik yapıyor. Ben sana diyor rızkını genişleteceğim. Bak şey anlamını söylemiyorum. Kafaya göre bir boşanmaktan falan bahsetmiyorum. Yani sen İslamiyet'i yaşayamadığın bir ortam var. Sıkıntı üstüne sıkıntı. Allah diyor ki ben sana diyor rızkında genişlik vereceğim diyor. O ayeti okudum ben. Çok ilginç. Yani Allah bu anlamda hicreti tavsiye ediyor. Ama hicret her anlamda. Ama diyor bana kulluk edin diyor. Yani bana kulluk edin. Ben diyor arzım genişler diyor. Ben seni rahatlatacağım. Müjdesini veriyor burada. İşte müthiş ya. Bak, yine firar çıkıyor yani. Fefirru ilallah. Öyleyse hemen diyor Allah'a firar edin. İşte bu ayetin o şeyi. Hem içsel hem mekansal firar etme. Sıkıştığın zaman kaç. Televizyon izledim. Mesela şey yaptık. Komşuya gittin, misafirliğe gittin, düğüne gittin. Tamam mı? Allah'ım ya Rabbi benim ne işim var burada dediniz mi hiç? Ya ne işim benim burada dediniz? Fefirru ilallah. O ayeti yaşayacaksın. Ya ben bir dışarı çıkıp nefesleneyim. Git şöyle bir camiye. Tamam saate bak ya hanım bittiği zaman beni ara. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey yapamıyorsun. İçinde firar et. Tesbihatını çek. Bilmem neyini yap. Yani fefirru ilallah. Her zaman için geçerli. Millet dizi mi seyrediyor? Ya ne işin var? Ya içeri git aç şu Kur'an'ını. Tesbihatını. Hiç olmadı. Balkona çık ya. Yani fefirru ilallah yani. Müthiş bir ayet. Küllü nefsin zaikatül mevt. İşte geldi. Müthiş bir ayet. Burada ne diyorlar da bilmiyorum ama herkes deniyor, her can deniyor, her nefis deniyor. Nefsin açıklaması değişik değişik meallerde şey var. Ve ne yazıyor Diyanet'in mealini mesela?
Her can ölümü
tecrübe. Her kişi ölü.
Bu ayet öyle yani. Her nefis her canlı.
Tabutları üzerine birinci anlamıyla herkes ölecektir anlamında. Evet. Burada yine bakın zaiga kelimesi geçiyor. Tadacaktır. Yukarıda vardı ya hani zuku diyordu ya zuku tadın bakalım yaptıklarınızdan dolayı. Burada da her nefis ölümü tadacaktır. Bir kere burada herkes ölecektir değil. Her nefis ölümü tadacaktır. Burada mesela İslam alimleri demiş ki burada güzellik olmasa zayika kelimesi kullanılmaz. Çünkü deniyor. Orada belirli bir açıklamalar var işte. Yani ölüm anında demek ki hani bize anlatılan bazı şeyler de olacak. Yani Azrail'in gelip o iman seviyesine göre farklı şekilde bir alışı da olacak. Ama nefsin ölmesi anında bizim anlayamadığımız bir şekilde de bir zayika olacak. Ayet çünkü bu. İşte bununla ilgili değişik açıklamalar var. Yani orada bazı şeylerin müşahede edildiğiyle ilgili de bir şeyler var. Derinlerine girmeyeceğim. Hafif bir yüzeysel olarak bahsettim. Sizin şeyinize bırakıyorum onu.
Onunla ilgili yazısı var galiba. Bütün bunun canını diyor, alması diyor. Hiçbir şey mesela nasıl gidiyor? Cafer'in gibi nasıl şeyler? Komut bir şey çeker gibi.
Ama benim bahsettiğim biraz farklı. Çünkü bak diyor ki küllü nefsin diyor. Yani mümin, münafık bilmem ne ayrılmadan külün evsini.
Takva iki türlü. Yani bir acıyı tadarsın değil mi? Bir de sevdiğin şeyde tadar. Yani burada öncelikle kafirler burada onun acısını tadar. Müslüman olun zevkin tadar.
Neden
hocam? Ben zevk alın.
Onunla bize döndürülecektir.
Takva iki tarafı. Bir böyle tadar.
Evet. Doğru. Onu da geleceğim.
Cuma günü bir komşunun kişisi ehli imandan bir yer. İnanır mısınız? Bak, dedim ki bak, millet kanalası geçildi mi öldü. Adam bu arada geçen zamanda diyelim ki 15 dakika geçti, yarım saat geçti. Yine güzel oldu. Ya dedi, ben cumaya gidiyorum. Ben abdest alacağım. O gün de cuma var. Cuma var. Tam cuma var. Ben dedim, bu adam kanalası geçti.
Onu zaman öldü.
Öldü, öldü. Başka bir cümlesi yok. Ben dedi, bırakın beni yazdım. Şeye, doktor bilmem de bak. Ben dedi, namaza gideceğim.
Abi nasıl yaşarsan ben peyamların hatları ölürsün diye.
Ben bunu yaşadım yani. Böyle biri bilmiyorum.
Şimdi burada, şimdi telefonda da arkadaşlar var ya, onların da hakları olsun diye ben araya girmek durmuyorum, kusura bakmayın. Burada birinci anlamıyla ya herkes bir şekilde ölecektir, sonra bize döndürüleceksiniz. Yani hesabınız, kitabınız var ama ha doğru yaşayın anlamı var. Ama Kur'an-ı Kerim muciz değil mi? Dolayısıyla derinlerin derinlerinde de anlamlar var. Şimdi ben hani anlatırken bir yüzde el anlamını, anlaşılan anlamını söylüyorum. Bu zaten var, o biliniyor. Hani bir de derinlerin de hani şunlar da var anlamında söylüyorum. Yani her nefis ölümü tadacak derken burada nefis, kişi, can, herkes olarak da anlandırılabilir.
Her canlı yani.
Her canlı. Ama nefis dediğimizde, yani biraz daha tasavvufi anlamına girdiğimizde de bizim bünyemizdeki nefisle alakalı bir şeye işaret ediliyor anlamında da bir şey var. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki ölmeden evvel ölümüz diyor. Yani birinci buradaki anlamıyla alsak intihar edin gibi bir anlam çıkar değil mi? Halbuki derinlerinde bir ifade var. Diyor ki nefislerinizi öldürün diyor. Başka bir anlamıyla da kendinizi hesaba çekin. Yani ölmeden evvel hesaba çekin de var. Ama nefisler boyutuyla baktığımızda ise ne var? Her nefis ölümü tadacaktır. Siz de o ölüm olmadan, yani nihai Azrail'in geldiği olmadan evvel nefislerinizi öldürün anlamında bir şey var. Çünkü o zaman ileyhi turcevunu yaşarken yaşama şansın var. İşte bütün tasavvufi ekoller buna uğraşmışlar. Özellikle kadrilik denilen bir şey var. Kadrilik nefisle ilgilenmiş özellikle. Nefis öldürmeyle ilgilenmiş. Burada var. Çünkü nefisin asıl mekanı cennettir. Derinleri farklı bir şeyle söyleyeyim. Çünkü ayet-i kerimede diyor ki biz diyor Adem'in nefsi vahidetinden yarattık diyor. Sonra ondan da eşini yarattık diyor. Sonra dedik ki ikiniz beraber girin cennete. Demek ki nefsi vahidetinden yaratılmış olan nefislerin mekanı cennet. Başka bir ayette de Fecir suresinde diyor ki ey mutmain olmuş nefis diyor. Gir cennete. Burada da cennetin nefsis değerlerle ilgili bir mekan olduğu belirtiliyor. Eğer sen bu dünyada nefsini öldürürsen, daha farklı bir ifadeyle terbiye edersen, nefsini tezkiye edersen, Kur'an ifadesiyle söylüyorum, cennetteki konumunu değiştiriyorsun Allah'ın izniyle. Yani oradaki nefislerin dereceleri önemli olmuş oluyor. Bu en yüksek şekliyle de değinip geçeceğim sadece, bu dünyada nefsinin tamamıyla değişmesi de söz konusu. Fıtrati olarak nefislerin sembolleri vardır. Tasavvufla ilgilenenler bilir. Kedi nefisler, köpek nefisler, at nefisler olarak belirli bir şey vardır. Bunun ayetsel dayanıkları da vardır. Onlar diyor hayvan gibidirler diyor. Hatta hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor. Burada nefislerin kademeleriyle ilişkilendirilmiş. Hatta mesela şeyde Abdülkadir Geylani Hazretleri ve Beyazıt Destami ile ilgili bir şey var. Diyor ki ben kendimi diyor nefsimi bir yılanın kabuğundan sıyrılması gibi nefsimi kendimden sıyrılmış olarak gördüm diyor. Ve dedim ki ona sen çıktın artık ilelebet bana giremezsin dedi diyor. Sokmayacaktım onu içime diyor. Fakat diyor nida olundu diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Biz seni bu halinle seviyoruz. Yani nefis konusu tasavvufta çok ilginç bir konudur. Burada her nefis ölümü tadacaktırla da ilgili işte bu anlamda yorumlar yapılıyor. Yani bu anlamda baktığında çok derin sonuçlar var. Ama yüzeysel anlamıyla, meallerdeki birinci anlamıyla baktığında ya herkes ölecektir, bir şekilde de Allah'a döndürülecekler ama da doğru yaşayın, hesap var anlamında var. Ama derinlerine baktığında da tamam öleceksin, yaşayacaksın ama nelerle karşılaşacaksın, ne yapman, ne yapman gerekirle ilgili bir şey var. Burada zayika konuda, tatma konusunda da ölüm anıyla ilgili bir şeyler anlatıyor. Sadece değinip geçeceğim meraklısına. Ölüye gusül abdesti aldırılır.
Evet.
Neden? Bunu bir ara düşünün. Onu bir düşün Muzaffer Bey. Buraya sığmaz o konu. 10-15 dakika, yarım saat bir düşün. Yani olmayan var mı hocam bilmiyorum. Gelmeyen var mı? Yani cünüplük halini gerektirecek meni çıkması olmayan vaka var mı bilmiyorum.
Müslüman zaten mutlak kendisidir yani. Allah'ın
Hocam cenazenin menisi akmış vaziyette geri yıkanıyor değil mi genellikle?
Geliyormuş. Ölüm anında bütün menisi geliyor.
Yani %99 ya da %100 bir olay olarak o şey, ben yani bu işi bizzat işin içinde olan ölümle yıkamayla ilgili olan kişilerle konuştum öyle.
Öyle değil mi hocam?
Evet, yani.
Tamamen geliyor.
Ya, işte onu diyeceğim geçineceğim. Bakın fazla şey yapmayın. Neden? Onu bir düşünün geliyorum. İşte bu külü nefsin zarikatül mevtle alakalı bir şey o. İşte tamam o neyle? Onu düşünün tamam. Zarika kelimesiyle de endeksleyin onu. Şimdi şey yetişmeyecek o yüzden hızlı geçiyorum. Vellezine amenu ve amülüs salihati lenübüvennehum minel cenneti hurfe. Biz onları ne yapacağız diyor? Yüksek yerlerine yerleştireceğiz. Orada da öyle mi geçiyor? O kelime mi geçiyor? Yerleştireceğiz mi geçiyor? Evet. İman edip salih ameller işleyenleri cennete ebedi kalmak üzere içinden ırmaklar akan köşklere yerleştireceğiz. Salih amel yapanların mükafatı ne kadar da güzeldir. Şimdi burada da şimdi cehennemliklerle ilgili şey de bulundu ya. Burada da cennetliklere bakıyor. Zaten genellikle Rabbim cehennemlikleri anlatır. Sonra cennetlikleri anlatır. Yani iki manzarayı gösterir. Hadi bakalım hangisini tercih etmek gerekir anlamında da var. Buna Kur'an'ın diyalektikliği deniyor. Yani ikililiği, yani iki farklı zıtlığı gösterip doğruyu anlatmak olarak şey yapıyor. Mesela çocuğuna diyorsun ki, bak diyorsun ders çalışmaksan sınıfta kalırsın. Senin de şöyle şöyle şurada çalıştırırım, ceza veririm. Bir de sınıfta geçersen de sana bisiklet alırım, şöyle şöyle olur. Yani çocuğa diyor artık üçüncü cümleye gerek yok. Yani çocuk orada ne yapması gerektiğini o zıtlıklarla bilmek zorunda. Bu da Kur'an'ın bir ifade tarzı. O kimseler ki sabretmişlerdir ve Rablerine tevekkül etmektedirler. İşte burada da hani ehli kitaptan bahsetti ya bir sayfa, bir buçuk sayfa boyunca. Onların da azaplarını falan yaptı ya. Şimdi müminin ne yapması gerektiğini de iki kelimeyle açıklıyor. Sabretmek ve tevekkül etmek. Zaten sabretmek ve tevekkül etmekle ilgili neler bir örneği de hemen arkasındaki ayette belirtmiş Rabbim. Yani acaba neye sabredeceğim ya da nasıl tevekkül edeceğim diye orada devam ediyor. Var ki nice hayvanlar var ki rızıklarını taşıyamazlar. Allah onlara da size de rızıklarını veriyor. O semiyul alimdir. Yani işitendir, bilendir. Şimdi diyor burada anlaşıldı zaten bildiğimiz bir konu ama burada işte sabretme ve tevekkül etme konusunda yani bırakın rızıklarını kendi bulamaz konusunu, rızıkları da kendi taşıyamaz bile diyor. Bizim de cebimiz var değil mi? Cebimiz var, banka hesabımız var değil mi? Kredi kartımız var. Yani biz aslında rızkımızı taşıyoruz bu anlamda. Yani bizim hani kaplumbağa gibi ne bileyim kursağı olan hayvanlar gibi rızkı taşımama gibi düşünebilir ama biz rızkımızı taşıyoruz. Bir kere depoluyoruz. Rızkını depolayan çok az hayvan vardır arkadaşlar. Karıncalar var, arılar var, belirli bir şeyler var. Rızkını depolamak bile üst bir maharet gerektirir. Develer mesela ne oluyor? Sırtlarında depoluyorlar. Kış uykusuna yatan hayvanlar yağ olarak depoluyorlar. Bunu depolamak. Hiç depolayamayanlar da var. Asıl bunları bahsediyor. Mesela bizim buzdolaplarımız var değil mi? depolayabiliyoruz. En azından 2-3 gün, 1 hafta devam ediyor. Bir de yetmiyor, derin dondurucularımız var. Bakın eskiden taze bir meyve sebzeyi sadece dalından yersin. Mesela çağlayı düşünün, eriyi düşünün. 1-2 haftalık bir ömrü var değil mi? Şu an derin dondurucuya koyduğun takdirde kışın ortasında yeme şansın var. Kavunu, karpuzu yeme şansın var. Yani turfa, yani biz ne yapıyoruz bunları? Depoluyoruz. Bunlardan şey yapıyoruz. Para konusunda şey yapalım. Cebimizde paralar var. Dolarlar biriktiriyoruz. Altın biriktiriyoruz. Banka hesapları var. Yani biz mahlukatın en fazla ne yapanıyız? Rızkımızı biriktiremeyiz. Tevbe suresinde bir ayette diyor ki onlar diyor malları yığarlar diyor ve Allah yolunda harcamazlar diyor. Onlar var ya diyor, biz o altınları diyor onların alınlarında ve sırtlarında ve yanlarına diyor dağılayacağız diyor. Ateşte dağılayacağız diyor. Bakın bu ayet şey ayet hadis değil bu. Bakın bazı şeyler hani söz ya da hadisi şerif, hadis-i şeriflerde de bazı değişiklikler olabiliyor. İnsan ya bu değildir falan diyor, hikayedir diyor. Bakın ayet serttir ama. Mesela bu ayette çok ilginç. Malı diyor, altını diyor, biriktirip de diyor, Allah yolunda harcamayanlar var ya diyor. Tevbe suresinde ayet numarasını bilmiyorum bakarım ama Tevbe suresinde olduğunu biliyorum. Onlara diyor, ahirette diyor, onlar diyor bakın alınları, sırtları zuhurihim ve cunubihim. Yanlarına diyor onlar ateşte kızdırıp dağılanacaktır diyor. Bakın çok ilginç bir ayet. Burada parayı biriktirmeyin demiyor bakın. Ama biriktirip de diyor Allah yolunda harcamayanlar var ya diyor. Burada iki şey var. Birincisi zekat olarak da yumuşatılıyor bu. Yani zekatını vermeyenler. İkincisi de Allah yolunda harcamamak. Yani paranın biriktirmenin ne gayeyle olması gerektiği konusunda şey yapıyor. Hazreti Ali tahmin ediyorum bu ayetle ilgili bende para bulunmazdır diyor. Hazreti Ali diyor ki bende para bulunmazdır diyor. Hazreti Ali'yi bir düşünün. Daha çocuk yaşta almış. Başka hiçbir dini eğitim, ekole falan tabi olmamış. Ve cennetle müjdelenmiş. Peygamberimizin yanından da ayrılmayan ve insanların Allah diye taptıkları birisi. Biliyorsunuz değil mi? Allah demişler. Bir de Tanrı demişler. Hatta Hazreti Ali bizzat onun yakılma emrini vermiş. Hani böyle bir kişi diyor bende para bulunmazdır diye. Yani neden? İşte ayeti çok iyi biliyor. Yani para biriktirmenin çok da doğru olmadığını, aslında çok da paranın işte bu ayetidir. Ha, madem biriktiriyorsun, bir alt kademesi Allah için biriktireceksin. Allah yolu için biriktireceksin. Ben bunu şuraya şuraya yaparım. Bir alt kademeye inanıp, madem biriktiriyorsun, hani bir gün bana lazım olur, şu olur, bu olur diye kimseye muhtaç olmamak, sağlık, suyu falan, zekatını vereceksin. Üçüncü başka bir yol yok.
Peki böyle bir şey var. Bu ekonomiye kazandığımız zamana indirgesek bunu. Tabii onları yaptım. Allah yolunu harcadım. Ben o kadar para kazanıyorum ki yani başkasına faydası olması da gerekmez mi paranın? Yani Allah yolu derken yani Allah yolunu tek bir yola şey yapmamak lazım. Yani biraz da geniş düşmek lazım bu iş. Öyle değil mi?
Akrabalarına paylaştım. Bu da Allah yolu. Çünkü ayet var.
Yani yok, yatırım önemli. Yapması için, istihdam için bir şey yapmak bu da Allah yolu değil midir yani?
Niyet önemli.
Yani ticaret
meşru ama şimdi ayetin en yukarılarında niyetler çok önemli. Allah bir niyetin ne kadar halis olduğuyla değerlendiriyor. Yani ameli ve amelü salihede. Niyetinin ne olarak şey yaptı? Buyurun. 284. Bakara suresi 284 yani. Nihayetinde dönüyor dolaşıyor. Dönüyor dolaşıyor oraya gidiyor.
Yani burayı da zekat olarak da yapmışlar zaten. Şey var. Hazretleri soruyorlar. Ben anlatayım belki orada. Hani şeyden zekat alacağız diye kırkta bir diyor. Kırkta bir de diyor. Peki emrinin ya sen de sende kırkta bir düşer bana tabanı vermek düşer diyor.
Yani. İşte bu ayetleri derinde iniyor. Yani bakın diyor parayı biriktirip Allah yolunda harcamayanlar diyor. Şimdi burayı nereden anlarsan anla. Hazreti Ali o yönünü anlamış. Mesela ben şu anlamda düşündüm. Daha ben Karasu'da çalıştım ben. Ya parada, kasada para oluyor. Orada ilginç bir ekonomik sistem vardı. Her şey fındığa endeksli olduğu için belki başka ürünler bazında da diğerler olur. Ürünün toplanılması da son 1-2 ay kala ticari anlamda yaprak kıpırdamıyor. Herkes oturuyor. Kimse birisine ne para veriyor ne birisinden borcunu istiyor. Öyle bir dönem. Dedim ki ben burada sisteme para girmesi lazım. İnanın cebimde ne varsa gidiyordum alışveriş yapıyordum. Israf. Birisi de borcum varsa anında veriyordum. Neden biliyor musunuz? Benim ürüne dayalı olmayan bir gelir sistemim var. kenarda durmasının bir faydası var mı? Çark dönmeli. Şeye benziyor. Bir kez Ümre'deyiz. Tavaf durdu. Hac'dayız pardon. Ya herkes olduğu yerde durdu. Ya yapacak bir şey yok. Ne lazım biliyor musunuz? Orada bir farklı bir eylem lazım. Duruyor çünkü. Kolebe oluyor durmuş. İşte ekonomik sistemlerde de öyle. Sen parayı ortama verirsen dönüyor. Bakın ekonomik kriz denilen bir şey yok aslında biliyor musunuz? Yani ortada para olmaması gibi bir şey olabilir mi? Paranın miktarı sabittir. Sadece ne oluyor biliyor musunuz? Herkes kenarda tutuyor. Kenarda tutuyor, iflaslar ediyor, intihar ediliyor. İşte o adamın intihar etmesinin sebebi adamın o parayı kasasında tutup da ortama vermemesi. O kişinin intiharından o sorumlu. Çocukların aç kalmasından o sorumlu. Fabrikaların kapanmasından o sorumlu. İşte ne ayet? Parayı biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar var ya diyor. Onlara diyor azap edip. Bu ekonomi iktisat olarak düşünün. İnanın ya şey yok. Ekonomik yani bu ekonomistlere soru. Paranın miktarı bellidir. Sadece ki insanlar onu cesaret edemeyip korktuklarını ortaya vermediklerinden oluyor. İşte eğer sen de niyetin ya bu ekonomik sistem dönsün deyip Allahi düşünceyle yani bu mümine Müslümana yazık deyip gitme Allah yolunda harcamış oluyorsun o parayı. Yani illa Allah yolunda harcamak cami yaptırmak değildir ki. Allah'ın sistemini, muradı ilahisini anlayıp o sisteme katkıda bulunmak da bir anlamda şeydir. Allah yolundadır. Yani bunların hepsi ya yemek, içmek, okumak, tuvalete gitmek bilmem ne aklınıza gelen her türlü faaliyet. Düşüncede Allahi olarak düşünün sevaptır. Allah yoludur. Ama yapmayın namaz kılmak bile riya olsun sizi Allah'tan uzaklaştırır yani. Yani
tüketim toplumu adamlar o cüz sildi verirse yani devamlı para ortada. Herkes parayı her şeyi yetmiyor. O bilgisi bile var biliyorsunuz. Hani Kuş diyor ki vergi indirimi yapacağım da zenginlerden. Fazla vergi almayacağım da önce bilgi çıkıyor bir şeye. Dünyanın zengini. Hayır benim yaz ben böyle bir şey istemiyorum diyor. Ben diye vergimi daha fazla vereyim ki de benim de vergimi de yollar yapısı, okullar yapısı falan filan diyor adamlar yani. Bak mantığa bak adamlardaki.
Evet. Şimdi burada bakarsak, ayete gidersek, nice hayvanlar var ki rüştlerini taşıyamaz, Allah onlara da sizle de rızıklarını veriyor. Bakın diyor ki depolamayın.
Evet.
Ya diyor ben diyor Semiül Alim değil miyim diyor. Her şeyi işitir görmüyor, bilmiyor muyum diyor. Senin halini, ahvalini bilmiyor muyum diyor. Yani sen açlıktan ölmezsin, merak etme diyor. Sağlık problemleri için insanlar arkadaşlar para biriktiriyorlar ya. Yani bir gün şu olurum diye yapıyorlar. Yani bakın yani bunun altlarında farklı bir şeyler var. Yani bakın bazı şeyleri normal söylüyorum. Materyalist malzemeyle söylüyorum mantıklı söylüyorum. Bir de tasavvufi mantıkla söylüyorum. Yani bir şeyi hangi amaçla biriktirirseniz o işe gider. Bir çocuğu ben düşmanımı öldürürüm mantığıyla yetiştirirseniz o düşmanını öldürür. Katil olarak yetiştirirsin onu. Bakın çok ilginç. Bunun şeyini söyleyeyim, meraklısına söyleyeyim. Bazen tasavvuf laflar da ediyorum. Bir hadisi kutsuda deniyor ki, ben kulumun zannı üzereyim diyor. Yani mal, mülk, materyal, Allah'ın yarattığı mahlukat da zannı üzerine olmuş oluyor. Yani sen ona hangi anlamı yüklersen o sonuçla karşılaşıyorsun. Bu şeyin açıklaması işte. O Allah'la ilgili bir de Allah her şeyde sıfatlarıyla tecelli etmiyor mu? Her şeye de hangi sen anlamı yüklersen ya ben şöyle yaparsam şöyle ya öyle karşılaşıyorsun. Yani o yüzden bu ayeti şu anlamda yaşamak lazım. Bir ayette ne diyor? Onlar sabretmişlerdir. Bak yukarısında. Ve onlar tevekkül etmişlerdir. İşte Allah'a gerçek anlamda güvenemezsen tevekkül de edemezsin.
Bu harcama konusunda yazıklarım. Bununla alakalı değil de. Şimdi bir ayette diyor ki ne anlaşıyordu bu? Elini diyor bir çocuk açma diyor. Zıkmadı diyor. Oturu olan yani. Şimdi bir şey o tavrı bu olmaz. Yani harcamak derken şimdi sen yanlış yaptın. Bütün varlığı yoğun harcamak şekli istemiyor Cenab-ı Hak. Hatta mirasta bile biliyorsunuz yani bir büyük sahabeden prensip var ya hatta o cennete müjdelenir. Ölüm zamanında Hazreti Peygamber yanına gidiyor. Ben tüm varlığımı vermek istiyorum diyor Allah yolunda. Kabul etmiyor. O zaman diyor üçte ikisini gene kabul etti. Üçte biri razı ediyor onu Hazreti Peygamber. Çünkü senin çocuğun var diyor. Müslüman da zengin olmasında diyor ikiye vardır. Rahmet vardır diyor.
Şimdi ben demin şey derken, yani harcamak derken israf kapitalist sistemin boyutuyla şeyini demedim. Yani Allah yolunda harcamak dedim. Birilerinin ihtiyacı vardır, ona vermek anlamında
bir şey yaptım.
Tabii tabii, teşekkür ederim. O anlamda şey yapıyorsunuz. Yani Allah israfı kesinlikle yasaklamış da benim dediğim, yani kenarda kalsın para deyip de başkalarının işine yarayacak parayı hapsetmek falan, Allah bunu istemiyor. Hele hele zekatını vermezsen, hele hele Allah yolunda kullanmazsan, yani bu kademelerini anlattık, Allah korusun mal var. Çünkü El Hakimü Tekasür suresinin şeyi odur. El Hakim sizi oyaladı. Şimdi o oyaladı? Tekasür, çokluk. Hatta Zürtümül Makabir, hatta kabirleri ziyaret ettiniz. Oradan da sonra tehditler geliyor. Siz diyor göreceksiniz, cehennemi göreceksiniz diye tehditler var. Allah seni oyalayacak bir çokluğu istemiyor. Buna ne dersen de, gardırobundaki çokluk de, buzdolabındaki çokluk de, kitap çokluğu de, yani istifade etmeyeceğin anlamında her türlü çokluk seni oyalıyor. Neye oyalıyor? Allah'tan oyalıyor. Her onu Allah'tan, seni kalbinde, düşüncende Allah'tan başka oyalayacak her şeyi bu ayetin içerisinde girme tehlikesi var. Çünkü özellikle bir şey değerlendiriyor. Mal çokluğu deniyor ama düşünce çokluğu da öyle. Bakın bilgisayar kullananlar bilir. Bir sürü program vardır. O kullanmadığın birçok program var. Bilgisayarı yavaşlatıyor. En sonunda format attırmak zorunda kalıyorsunuz. Takılıyor. Yani bilgisayar uzmanını çağırıyorsun, tamircisini çağırıyorsun. Neden biliyor musunuz? Çokluktan ötürü. Oyalıyor çünkü. Mezara gidiyor ondan sonra. Hatta zürtümün makabir oluyor. Yani o mezarları ziyaret etmenize oluyor. O yüzden yani o tekasür konusuna girecek mal varlığı da olsa dikkat etmek gerekiyor. Devam edelim. Bugün son ders. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim. Yemin olsun ki onlara sorsam, gökleri ve yeri yaratıp güneşi ve ayı kendine musahhar kılan kimdir? Allah diyeceklerdir. O halde nasıl döndürülüyoruz? Bu birinci anlamda kafirlere yönelik bir şey. Evet. Diyor ki, yani konuştuk, bu zaten çok net, çok konuştuğumuz için, yani bir yaratıcı olarak Allah'ı görüyorlar. Hatta Yahudiler kainatın yüce mimarı diyerek, sadece mimar, yani projeyi çizmiştir, kenara çekilmiştir olarak Allah'ı görüyorlar. Ama olaylara müdahil olan, kural koyucu ve uygulayıcı olarak, Rab olarak göremiyorlar. Görmüyorlar, görmek istemiyorlar. Müşrikler de aynı şekilde. Tamam, Allah yaratmıştır diyorlar ama yukarılardadır. Yeryüzü işlerine karışmaz. Bizi savaşta bize galip getiren, bize bereket veren, işte bilmem ne putudur, bilmem ne putudur, bilmem ne putudur. Zaten bu bizim bildiğimiz, yıllardır konuşulan konu. Burada tehdit ne? Bakın, burada Müslüman'a da tehdit var. Onlar diyor, inanırlar diyor. Onlar inanırlar diyor. Çünkü yerleri ve gökleri yaratan kimdir diyorlar. Ama diyor ki, rızık konusunda verici olarak rızkı Allah'a tevekkül etme konusunda diyorlar, yan çizerler. Ya bugünkü Müslümanın biraz da hali gibi bu. İnanın ben şu camide isim vermeyeceğim, yani bir şey yapmayacağım. Birisine öyle bir buğz ettim ki, daha evvelden bu işlerle çok giriftar olmuş birisi. Cami avlusunda şey yapıyoruz, ya bu ne biçim emeklilik maaşı dedi ya, ay sonunu getiremiyorum. Bakın, herhangi bir kişi olsa cemaatten birisi şey yapmayacağım. Ama gerektiği durumda müezzin mahfiline gidip orada müezzinlik yapan birisi bu. Bakın, eleştirmek adına söylemiyorum. İnsanın konumu itibariyle felsefesinin yanlışlığını dile getirmek için söylüyorum bunu. Yani oraya gelmiş bir... Efendim? Evet. İsyan boyutuna varan söz söyledi. Bakın, yoldaki biri söylese ya da cemaate ara sıra katılan birisi gelse şey yapmayacağım. İnanın ben, kalbim buz etti ya. Yani neler söylemek geçti. Ve dedim ki ona, sahabinin emekli maaşı var mı dedim. Kalkamadı işin altından, bir şeyler söyledi, iş tartışma boyutuna gidecek, gittim. Bakın, insanın konumu gereğince davranması lazım. İnsanın konumu gereğince söz söylemesi lazım. Bir kişi işte yerleri ve gökleri yaratan kim? O kişiye sor, Allah diyecektir. Haşa der, beni dövmeye kalkar. Yani ben bunu bilmeyecek bir insanım. Ama ne diyor? Yukarıda ne diyor? Nice hayvanlar var ki rızklarını taşıyamaz. Allah onlara da size de rızıklarını veriyor. Yani bir altı ne? Ya sen nasıl emekli maaşına isyan edersin? Bunun aslında nihayetinde Allah tarafından sana takdir edilmiş olduğunu bilmiyor musun? Gidiyor bu ayet aslında.
Yok, gözüne bakmıyoruz emekli maaşına. Az diye bakıyoruz maalesef.
Yani az diye bakıyoruz ya da bir insanın verdiği, yani Allah'ın verdiği rızık olarak kimse bakmıyor ki.
Maalesef.
Yani Allah'ı görmüyoruz yani. Yaşanılan olaylarda ve şeyde Allah'ı biraz daha görmek lazım.
Sistem içine giriyor, sistemdeyiz.
Yoksa Allah korusun, bu ayetin içerisine girme tehlikemiz var. Ama. Yani onlara sor, yerleri gökleri kim yarattı bilmem. Allah, hepimiz Allah diyoruz ama yaşadıklarımız, dünyada karşılaştıklarımızda Allah'ı o işin içerisine katmıyoruz. Sağ ol hocam. Allah razı olsun.
Yani öyle insanlar ki cahil güvene dersin. Bu durum karşısında Allah'ıma şükürler olsun diyor. Adam devlet etibar vermesin diyebiliyor yani. İzleyemiyorum ben bazen.
Ve işte şey yapalım. Sonraki Allah, işte bu ayetin o kişilerle ilişkili olduğunun göstergesi. İbranlarla ispat diyeyim hadi biraz nefsim tatmin olsun. Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir. Evet. Ve onu daraltır. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir. Bakın bu ayet kafirlerle ilgili bir ayet değil. İşte ispatı. Bakın Rad suresi 13-26. Ona bir bakalım.
Sayfa
250. 251. Pardon, 251. Kayhan Bey duyuluyor ses değil mi? Tamam. Yani bir şey varsa söyleyin.
Ayet kaçtı?
26. ayet. Sayfa 251, 26. Evet. İşte bu ayet bu Ankebût suresindeki hemen hemen aynısı. Aynen. Ve oradan bir geçiş yapacak zaten onunla ilgili bir şey. Gördüğünüz gibi bu kelimelere girmek istiyorum. Tekrar Ankebût'e girelim. Aynı ayet olduğu için aynı kelimeleri kullanmış Rabbim orada. Allah yepsitu, Allah bast eder. Bast etmek, genişletmek demek. Esma-i Hüsna'dan da var. El-Basit diye bir esma var. Zıttı onun El-Kabıt, kabız halidir. Yani kabız hali, basit ishal var yani bizim ishal dediğimiz. O halin şeyidir. Genişlemet anlamındadır. Rızka, rızkı genişletir. Limen yaşa, dilediği kimseyi. Min ibadihi, kullarından. Ve yakturu leh. Bakın o kelimeye bakın. Yakturu, kadere kelimesi buradan geliyor. Takdir. Bak daraltmak değil aslında o. Bast etmek, genişletmek olduğu için onun zıttını da daraltmak olarak yapmış. Aslında daraltmak değil, takdir eder. Yani genişletiyor ve birinde daraltıyor. Daraltmak kader etmek, takdir etmek. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah bir şeyi kısıyorsa bilin ki bunun hikmeti var ve onu ölçüye göre yapıyor.
Çok ilginç ya. Bundan
evet, diğer derslerde söylemişti. Kadir demek ölçü koyan demek.
Bizim için hayırlı bu. Bizim için hayırlı.
Cezalandırmıyor. Yani cezalandırıyor. Takdir bir ölçüye göre veriyor. Mesela hep klasik bahsettiğimiz gibi. Adama çok para verse azacak.
Çocuğa çikolata yedersin.
Ama bir ölçüye göre veriyor. Mesela sen çocuğunu biliyorsun, torununu biliyorsun. Önüne çikolata tepsisini koysan karnı ağrıyacak, hepsini yiyecek. Ne yapıyor? Bir tane iki tane koyuyorsun.
Yani koymuyorsun hasta olmasın diye.
Bu cezalandırmak değil. Ona ölçüye göre kısıyorsun. Obez olmasın, karnı ağrımasın, dişi çürümesin diye. İşte Allah da böyle veriyor. Yani dilediğine genişletiyor. Bunun hikmeti ilahi var diyor Allah. Ya onu cezalandırmaksın, ya bu dünyadan ne nasibi varsa alsın, ahirete bir şey kalmasın diye veriyor. Gözünüzle dikmeyin onları ama na diyor. Ya da Hazreti İbrahim örneğinde, Hazreti Ebu Bekir'de olduğu gibi parayı öyle güzel kullanıyor ki veriyor ona, açıyor. Niye? Sapıtmayacağını veriyor. Allah yolunda kullanacağını biliyor ona. Anlatabiliyor muyum? Ya da diyor kısar. Takdir eder. Yani takdir eder.
Kesildi boyat tutuyor zaten. Kesildi boyat tutuyor zaten.
Tabii. Diyor ki innallaha biküllü şeyin alim. Allah da her şeyi bir ilme göre yapandır. Alimdir orada. Biliyor yani onun neler, nasıl davranacağını. Bak müthiş ayetler çok görüyor korkunç, musunuz korkunç. Yani?
Çok yani yolumuzu açıyor bu işler bizim. Ben sana söyleyeyim mi? Yani yönlendiriyor bizim hayatımızı.
İşte diyor ki orada. Yani o yüzden diyor siz rızık konusunda endişe etmeyin. Ya bilin ki size verilen rızık sizin hak ettiğinizdir. Sizin ölçüye göre verilendir diyor. Sen diyor tevekkül et diyor Allah'a. Yukarıda diyor ki sabreder tevekkül edersen cennete koyacağım diyor. Yani öbür tarafta zaten çok çok yiyeceksin diyor. Sabret diyor. Bir ölçüye göre her şey. Devam ediyor.
Burada aç kalmazsın diyor.
Burada da aç kalmazsın diyor. Nice mahlukat var ki diyor rızkını yanında taşınıyor diyor. Biz onu ölüyor mu diyor onlar. Yani biz ona veriyoruz diyor. Sen insansın diyor. Yemin olsun ki onlara sorsan gökten su indirip de arza ölümden sonra onunla hayat veren kimdir? Muhakkak Allah derler. De ki Allah'a hamdolsun. Görüyor musunuz? Hani kafirler içindi bu ayetler? Hamdet diyor, hamdet, şükret diyor. Sen diyor sorsan diyor Allah vardır tabi diyor ama diyor ölümünden sonra diyor yani senin fakirliğinden sonra, sıkıntından sonra seni genişleten kim, rızkı veren kim? Hamdet diyor Allah'a. Hayır diyor, onların çoğu akıl erdiremezler.
İnandık diye rahat serbest bırakmayacağız diyor insanlar.
Evet. Ankebet suresinin 7. ilk ayetleri neydi? Siz diyor iman ettik diyerek, sadece iman ettik diyerek bırakılacağınızı mı zannettiniz? Fitneyle imtihana tutulmadan. Yani ya yerleri gökleri kim yarattı ya çocuğa sor. 3 yaşındaki toruna Allah der. Senin farkın ne? Olayın her aşamasında Allah bilinciyle yaşayacaksın. Yoksa Allah korusun bunu diyen müşrikler konumunda olman ihtimali var. Kitap ehli konumunda olma ihtimali var. Lütfen ayetleri ya başkalarına göndermeyin ayet. Ayeti üzerinize çekin. Yani bu bana gelmiş diye düşünün. Yoksa müşrikler zaten kötü, münafıklar zaten kötü, ehli kitap zaten kötü. Sen iyi olmamış, tam Müslüman olmamış taraflarını düzeltmeye bak. Ve müthiş ayetler öbür sayfada devam ediyor. Ya yetişmeyecek büyük bir ihtimalle ama ilerlediğimiz kadar ilerleyelim. Ve me hazihil hayatid dünya illel hüvel ve laibun. Bu dünya hayatı ancak bir eğlenceden ve oyundan ibarettir. Ahiret yurdu ise gerçek hayat odur, eğer bilmiş olsalardı. Arkadaşlar ben bu ayeti yazıp duvarıma asmıştım. Tavsiye ederim. Bu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Allah diyor bunu Allah. Gerçek hayat var ya diyor, o ahirette. Bu bir yerde çok hoşuma gitti. Lev ne demek biliyor musun orada? Lev kânü ya'lemûn. Kayhan Bey, Mehmet Bey. Şayet değil. Keşke. Ne diyor? Allah diyor ki, Allah diyor, keşke diyor Allah.
Bilmesin Murat diyor orada yani.
Yani. Keşke buna diyor, bilseler diyor, tekrar akıl etseler, keşke düşünseler, hayır, keşke bilseler diyor. Yani Allah şey yapıyor.
Yani valla utanmamız lazım ya.
Yani diyor ki bu gördüklerinin hepsi oyun. En akıllısına sorulacak diyor o gün. Yeryüzünde ne kadar kaldın dünyada? Diyecekmiş ki bir gün, bir kuşluk vakti ya da daha az. Ya ben bu ayetle de ilişkilendiriyorum şeyi. Yani dünya oyun ve eğlence, oyun ve eğlence gerçek yüzü onlardır. Eğer buna dikkat edersek, yani bu modda yaşarsak, bunu yazın bakın. Hani fefirru ilallah vardı ya. Arkadaş yazıyor bunu şeyi. Bu dünya, bunu ezberleyin ve tekrarlayın. Mesela ben eşim şey yapıyor, çok takıyor dünya. Aman böyle böyle şikayet ediyorum. Nürfer diyorum, bak bura dünya. Bura dünya. Yani bu ayeti hatırlıyorum. Bura dünya. Ahiret değil, gerçek değil. Ya duruyor bu. Ya bunu bana ara sıra söyle diyor. Fren yaptırıyor. Yani bu ayet var ya, size fren yaptırır. Yani dünyaya balıklama daldığınızda bu ayet size bir gerçekleri bir hatırlatır yani.
Kafirlere anlatılıyor. Biz Müslümanlar bunları bizi alakalı ediyor. Demek biraz şey çok tehlikeli, Allah korusun. Yani.
Bize nasıl yaşarsın, işte inandığın gibi yaşarsın, inandığın gibi yaşamazsın, nasıl böyle sistemi?
Eğer inandığın gibi yaşayamazsan, yaşadığın gibi inanırsın. Arkadaşlar bu son derste şeye devam edeceğiz inşallah. Ben son derste biraz daha tekrar etmek istiyordum öncekileri ama ankebütü bitiremediğim için o kaygı oldu. Yine bitiremedik, sorun değil. Sizden ricam, hani hep hocalar böyle derler ya okulda, ama kitabın kapağını kapatmayın. Çünkü bu Allah'ın kitabı. Bu baktığımız şeylere tekrar bir gözden geçirin. O mavi kitapçıktan ara sıra bakın, okuyoruz, ne okuyoruz bakın. Çünkü Kur'an mesaisini devam ettirin. Her gün düzenli olarak yarım saat, bir saat, işlerin az da olsa düzenli olanı iyiymiş. Peygamber Efendimiz öyle diyor. Az da olsa devamlı olanı orta, şey yapalım.
Ortadan, evet.
İnşallah okullar açılmasıyla beraber devam ederiz. Hakkınızı helal edin. Yani ilmim ölçüsünde bir şey... İlmim ölçüsünde bir şeyler anlatmaya çalışıyorum yani, ama yani inşallah ya doğruyu söylüyordur.
Camiye duyduğum şeyler değil. Evet. Çok kesin kafada böyle şeyler yok. Biz aynat yolumuzu açtı. Yani bütün mesele bunları unutmamak, bunlara gitmek, yani düşünmek bunları.
Sağ olun, sizden de razı olsun.
Bir tatilden gelir.
İnşallah. Ben buradayım zaten. Her zaman Kur'an sohbeti yapabiliriz inşallah.